Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 33. Ayırım. Derebeyliğin ve ayanlığın sindirildiği 2. Mahmut döneminde Mustafa Nuri Paşa, Anadolu ve Rumeli'nden mensure taburları kurulduğu zaman bunları yerlerinin ayan ve vücuhzadelerinden alınan kişilerin dörtte bir maaşla haftada 2 gün üniforma giydirilerek askerlik talimlerine verildiğini, bunlar içinde binbaşı ve albaylığa kadar yükselenler olduğunu yazmakla birlikte bunların geçici alaylı subaylar olarak kaldığı, bunlardan harp okulu eğitimi gördükten sonra yetişmiş bir subay sınıfı gelişmediği bildirilen bir şeydir. İşte bu koşullar yüzünden harp okulunun kuruluşuna doğru gidiş çok ağır olmuş ve bunun çözümü Hüsrev Paşa'nın kölelerden komutan yetiştirme usulü yerine Asakir-i Mensure'nin ilk kuruluşunda asker yazılan halk çocuklarından gösterdiği başarılarla sivrilen ve Mahmud'un tuttuğu birkaç gencin uyguladığı bir yöntemle bulunmuştur. Bunların en başarılısı Mareşal Marmont'un bu ülkede bir fenomen diye nitelendirdiği ve daha sonra paşa olan Albay Namık'tır. Albay Namık'ın gayretiyle 1831'den itibaren Avrupa'da Lancaster sistemi olarak bilinen yöntemle Selimiye ve daha sonra Maçka kışlalarında okul bölükleri kuruldu. Erler arasından kabiliyetli görülen gençlerden onbaşı ya da çavuşlar ayrılarak bunlar okul bölüklerinde sıkı bir eğitim kursuna sokuluyorlardı. Seçilenler Maçka kışlasında subay namzetleri taburu oluyordu. Zaman zaman padişah buraya gelerek bunlara talimler yaptırırdı. Mareşal Marmont'un anlattığına göre bu sistemle şaşırılacak başarılar elde edilmişti. Onun bildirdiğine göre en zeki erlerden kurulan okul bölük ve taburlarında sarıklı hocaların yöntemleriyle öğretilmesi 6 yıla yakın bilgiler 10 ay gibi kısa bir süre içinde öğreniliyordu. Okutulan dersler yazı, okuma, hesap, hendese, coğrafya, askerlik, yöntem ve ödevleri idi. Marmont, bu metotla devam edilirse bunlardan yetişecek gençlerin harp okulunun kuruluşunu sağlayacaklarına inandığını bildirir. Harp okulunun başlangıçları işte böyle çabalarla oldu. Daha sonraki kuşağın komutanlarının çoğu böyle yetişmiştir. 1835'ten itibaren harp okulu kurulmuş bulunuyor. 1834'te bunun için bir bina yapılmasına başlanmıştı. Okulun Yarbay Mustafa Mazhar Bey adındaki ilk müdürünün zamanında 2. Mahmut 1835'te okulu ziyaret ederek resmen açtı. Böylece subay yetiştirme müessesesi Enderun'dan Hüsrev Paşa gibilerin köle yetiştiren dairelerinden çıkarılmış oluyordu. Harbiye'nin gerçek anlamıyla modern bir askeri eğitim kurumu durumuna gelmesi için tabii daha birçok yıl geçmesi gerekirdi. İlk zamanlarda en çok piyade talimleri, istihkam dersleri ve uygulamalı yapılırdı. Askeri disipline önem verilir, okulun camiinde 5 vakit namaz kılınırdı. Süvari ve topçu talimleri ve öğretimi yoktu. Din dersleri ve Arapça da okutulurdu. Ancak 1846'dan sonra hendese, cebir, tamami ve tafazuli hesap, mahrutiyet, fizik, mihanik, kimya, köprücülük, balistik ve Fransızca okutulmasına başlanmıştır. Harbiye'nin ilk öğretmenlerinin çoğu mühendishane mezunları ile okul bölüklerinden yetişen subaylardı. 1835'te bunlardan seçilen 5 genç İngiltere'de Woolwich, Portsmouth ve Sandhurst okullarına gönderildi. Önceki küçük bir grup Viyana'ya, bir kişi de Fransa'ya gönderildi. Yukarıda saydığımız koşullar Harbiye'nin ancak Tanzimat döneminde yerleşik bir kurum haline gelmesinin nedenleridir. Harp okulunun bu biçimde meydana gelişi modern okul geleneğine özgü bazı niteliklere yol açmıştır. Bunların başında ordunun er kademesinin kendi isteğiyle askere yazılan profesyonel bir kadro değil, genel bir hizmet olarak halk tabakalarından alınıp eğitilen ulusal bir kadro oluşu, subayların ayan ya da zenginler tarafından meydana gelmiş bir kast olmayışı gelir. Bunlardan ötürü ordu daha sonraki aşamalarda bazen kurulu düzenin, bazen de reformculuğun, hatta devrimciliğin dayanağı olmuştur. Bu da devleti yönetenlerin onları düzene sadık hale getirebilme derecesine bağlı olmuştur. Tanzimat döneminde daha ileri ordu reformları Rıza Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve Süleyman Paşa tarafından uygulanmıştır. Harbiye'nin kuruluşu çağdaşlaşma tarihinin belki en önemli olayı oldu diyebiliriz. Bundan sonraki dönemin belli başlı olayları bu kurumun eğitiminin sağladığı askeri ve düşünsel etkiler, bu kurumun siyasal gücü elinde tutanlara karşı tutumu, mezunlarının askeri, siyasal ve kültürel hayatta aldıkları yerler göz önüne tutulmadan anlaşılmaz. Kul sisteminin yok oluşu ile eski Osmanlı geleneğinden kopuşun yerine, II. Mahmud'un kurucusu olduğu yeni Osmanlı Devleti'nin toplumla devlet arasındaki ilk bağlantısını kuran kurum olduğu gibi, bu bağlantının sarsıldığı zamanlarda oynadığı rol, ulusal birliğin gelişimine ileride göreceğimiz aşamalarda da hizmet ettiği gibi sözünü ettiğimiz Osmanlı Devleti'ne ve onun sembolü olan Osmanlı Padişahlığı'na bağlılığını da en sonunda bu okulun yetiştirdiği Mustafa Kemal ile koparmıştır. Harbiye ve ordu, siyasal olayların inip çıkmaları içinde aldığı rollerle geçen aşamalardan sonra, Türk ulusal birliği ve bağımsızlığı lehine bu bağı ilk koparan kuruluş olmuştur. Başlık ve giyim değişmeleri. II. Mahmud'un çağdaşlaşma çabalarının doğrudan doğruya kendini örnek yaparak, biraz da hem kendini hem halkını zorlayarak yürüttüğü bir yanı daha vardır ki, bunları dış gözlemcilerin kimileri yazılarında gülünç bulurken, kimileri de takdirle anarlar. Mahmud bu yanı ile Atatürk'ün bir yüzyıla yakın bir süre sonraki benzer girişimlerini andırır, bu tutuma karşı gösterilen tepkide de benzerlikler vardır. Sözünü edeceğimiz yan, giyim, kuşam, kişisel dış görünüş, yaşayış, tutum ve davranış ile ilgili alanlarda yapılan değişmelerdir. Türk insanının Avrupa insanına benzer görünüşünün Atatürk'le biten tarihi 1830'larda bu hükümdarın çabaları ile başlamıştır. 3. Selim'in idaresinde Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanmanın dış bahanesinin yeni askerlere Fransız örneği üniforma giydirilmesi olduğunu görmüştük. Nizam-ı Cedid'e karşı olanlar aslında askerlik zorunlulukları yüzünden gerekli olan bu üniforma işini halk arasında dış görünüşlere karşı beslenen alışkanlık eğilimini sömürerek bunun İslam askerini gavurlaştırmak için yapıldığını yayıyorlardı. Dünya askerlik tarihine bakarsak görürüz ki asker kıyafeti sivil kıyafet gibi daima değişmiştir. Ancak sivil kıyafetinden ayrı olarak asker kıyafeti çok daha az ölçüde moda değişikliklerine uyar. Çünkü asker kıyafetini belirleyen en önemli etken savaş teknik ve teknolojisidir. Büyük Frederick ya da Napolyon zamanının er ya da subay üniformasıyla bugünkü savaşlara girecek bir ordu kısa sürede yok edilir. asker kıyafetinde sivil kıyafetten ayrı olarak çok daha ciddi nedenler rol oynamakla birlikte kılık kıyafet bu özellikle yaşama temposu iki alanda birbirinden tümünden ayrı kalamaz. Kalırsa o toplumdaki ordu ya bir süs ordusu ya da bir yabancı istila ordusu olabilir. Cübbeye, kavuğa, çakşıra, hatta eski biçim eğer ve üzengi takımlarına, ayakkabılarına kadar açılan savaşın anlamını vaktiyle Nizam-ı Cedid askerine yeni üniforma giydirilmesini anlamayan Laz yamakları gibi kavrayamayan batılı gözlemciler olmuştur. Sözünü ettiğimiz çeşitten zorunlu hatta zoraki değişmelerin ayrı tehlikeleri olduğuna kuşku yoktur. Çünkü bunların bir gösteriş, bir moda olmaları ya da ekonomik kaynaklarının gücünün ötekisine dek götürmeleri tehlikeleri vardır. Fakat kimi dönemlerde uluslar çağdaşlaşma değişmelerini çok yüksek bir paha ile ödemek zorunda kalırlar. Tıbbiyenin açılış nutkunda II. Mahmud'un Batı'nın model olarak alındığını ilk kez olarak açık açık söyleyen hükümdar olduğunu görmüştük. Askeri ve sivil kıyafet ve görünüşte de bu modele göre olanak sınırları içinde değişmelerin kaçınılmazlığını kavrarsak o zaman içten çağdaşlaşma ile dış görünüşte çağdaşlaşma arasında büyük bir ayrımın olabileceğini sanmak güçleşir. Yukarıda gördüğümüz koşullar altında Harbiye'nin kuruluşuna doğru giden denemeler boyunca üniforma sorunlarının da ister istemez yeniden ele alınması gerekti. Kıyafet ve üniforma konusunda 3 Avrupalı ve 1 Amerikalı gözlemcinin birbirinden farklı yargıları bizim için yerine göre ilginçtir. Bunların birincisi Osmanlı donanmasında uzman olarak bulunan İngiliz amirali Slade'dir. Slade, eşkıya derebeyleri Osmanlı tarihini bilmediği için İngiltere ile Fransa tarihindeki feodaliteyi sandığından 2. Mahmut'un derebeyliklerle savaşını büyük bir siyasal hata olarak eleştirir. Kıyafet konusunda da Slade, Mahmut hakkında şu yargıyı verir. Mahmut'un reformlarının başlıca özelliği Müslümanların peygamberlerinin en hikmetli kanununu istihkar etmektir. Bundan ötürü halkın, sultanın ve devlet adamlarının kafirlerden pek az ayrılır yanı kaldığı yollu inancına hak verdirmektedir, der. Yine de bir asker olarak ikinci dış gözlemci, yukarıda adı geçen Mareşal Marmont'tur. Kıyafet konusunda şöyle der. Askeri tesisleri ziyarettim. Eski kıyafetle yeni kıyafet farkı üzerine bir yargı edinmeye vesile oldu. Yeni kıyafetin alınması ile eski Türk kıyafetinin bütün ağırbaşlılığı yok oldu. Eskiden giydirilen o zarif sarıkların, bol çakşırların yerine şimdi biçimsiz uzun ceketler, pantolonlar, yakışıksız başlıklar fes aldı. Ancak ulema eski kıyafetini alıkoymak imtiyazını sürdürüyor. Eski zamanlarda bu ırka verilen güzel ve görkemli görünüşe ancak onlar sürdürmektedirler. Diğerleri düşmüş uluslara özgü sefil ve aşağılık bir manzara gösteriyorlar. Marmont askeri tesisleri gezisinde Mahmud'un eski biçim eğerler yerine Avrupa usulü eğerleri alışına da çok hayıflanır. Çünkü eski Osmanlı eğerleri onların büyüklüğünün bir simgesi idi. Hem de çok dekoratiftir. Marmont'un çok beğendiği Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa da bir Fransız gazetecisine verdiği demeçte kıyafet konusunda şöyle bir eleştiride bulunmuştu. Baba Ali sivilizasyonu ters taraftan alıyor. Bir milleti kandırmanın yolu ona apolet ve dar pantolon giydirmek değildir. Kıyafet topal bir insanı dimdik bir insan yapmaz. Kıyafetten başlayacak yerde önce halkın kafasını aydınlatmak gerekirdi. Bize bakın, biz her çeşit okul açtık, gençlerimizi Avrupa'ya gönderiyoruz. Biz bir Türk'üz, fakat biz bize yön verecek güçte olan uzmanların tavsiyelerini dinleriz. Avrupa'da Tanzimat'ın tarihini ilk kez yazan Edward Engelbert, Reşit Paşa'yı iyi göstermek için kitabına II. Mahmud'u kötülemekle başlar ve onun Büyük Pedro'yu taklit ederek halkı zorla Avrupalılaştırmaya kalkmasını kınar. Bu hükümdarın kaldırdığı eski kuralların yerine yenilerin konacağını anlayacak bilgiden yoksul olması yüzünden halkın geleneklerine aykırı giden körü körüne bir despotluk ve keşmekeş yarattığını ileri sürer. 1831'de İstanbul'a gelen Amerikalı doktor Dökey ise konuya daha anlayışlı bir ilgiyle eğilerek kıyafet konusunda şunları yazar. Bugünkü Türk askerlerinin kıyafeti son 10 yıl içinde meydana gelen genel değişimin bir parçasıdır. Pitoresklik açısından bir şeyler kaybedilmiş olmasına karşılık askeri görevde etkenlik açısından çok şey kazanılmıştır. Eski bol yemeniler yerine asker şimdi deri bağlarla sıkı bağlanmış kunduralar giyiyor. Erlerin hareketlerini köstekleyen o kocaman çakşırların yerine şimdi yün pantolon almıştır. Bunlar yine de çok bol olmakla birlikte savaşta hücum ya da çekilme harekatında askerin süratini engelleyecek bollukta değildir. Göz kamaştırıcı, havalanan cübbe, binişlerin yerine şık, vücuda oturan mavi renkli ceketler almıştır. Bundan önce iyice düğmelidir. Bacak hareketlerine engel olmuyorlar. Biçim ve renk açısından sonsuz çeşitlilikler gösteren fakat bazen partal, çok kez de kirli ve insana yürüyen bir mantar izlenimini veren sarık bir daha gelmemek üzere kalkmıştır. Onun yerine asker kırmızı renkli, başa iyi oturan, arkasında zarif bir püskül sarkan bir kep giyiyor. Bu başlık ve pantolonların bolluğu bir yana bırakılırsa, bugün Türk askeri Avrupa uluslarının askerlerinden ancak güçlükle ayırt edilebilir. Bu parçada sözü edilen kep, sonradan fes olarak tanınan başlıktır ve Cumhuriyet döneminde kaldırılan fesin biçiminden farklı bugün Fransızların, İngilizlerin, Amerikalıların, sivil ve askerlerin giydiği bereye benzer. Aslında Avrupa'da Fransız devrimi zamanından önce ve bu devrim zamanında yayılmıştı. Pek muhtemel olarak Dalmatça'dan İtalya'ya, oradan Fransa'ya, oradan da Kuzey Afrika'ya geçmişti. Yani İslam uygarlığı ile hiçbir ilgisi olmayan bir başlıktır. Tanzimat'ta siviller arasında da giyilmeye başlayan fes, daha sonra Aziziye, Hamidiye fesleri biçimine girerek Avrupa'da yayılmaya başladı. Meşrutiyet döneminde bunların soba borusunu andıran içi hasırlı, bazen yün ve ipek karışımı biçimleri ortaya çıkmıştı. Hasırlı ya da kalıplı olanlarını giyemeyen halk arasında yağlı ve kirli bir başlık haline geldi. Aslında fes ise başa oturan yuvarlak biçimli bir bereydi. Fes, Türkleri Avrupalılardan ayıran bir sembol haline gelince, onun nasıl olup da Türkiye'ye geldiğini merak eden yazarlar elinde şapka yerine onun kabul edilişinin din adamlarının karşı koyması sonucu olduğu yollu bir efsane yaratıldı. Gerçekte ise bere biçimindeki fes, din düşünceleriyle değil, askeri ve ekonomik düşüncelerle kabul edilmiştir. 33. ayırımın sonu, devamı 34. ayırımda, sayfa 197.